Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla her zaman olduğu gibi stüdyomuzda birlikteyiz bu haftada. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar İbrahim Bey.
Evet, gündem yine konuşulacak önemli başlıklarla dolu hocam ve tabii ki öncelikli maddemiz Gazze'de yaşanan soykırım, vahşet, İsrail mezalimi diyebiliriz. Siyonistlerin gerçekleştirdiği ve 139 gündür devam eden ve dünyanın gözleri önünde süren bu vahşeti bugünkü boyutlarıyla konuşalım istiyoruz yine. Evet, aradan 139 gün geçmiş, değişen hiçbir şey yok, refaha sıkıştırılmış bir nokta. 4 milyon insan var, açlık var, susuzluk var, ilaçsızlık var, hastaneler maalesef çalışmıyor. İsrail her birini teker teker hizmet dışı bırakıyor. Bu konuları yine sizinle konuşalım istiyoruz. Bir taraftan da soykırımcı İsrail harabeye çevirdiği Gazze şeridini asfalt yol yaparak ikiye bölmek için harekete geçti. Ve işgalciler yol kenarında ve üzerindeki Gazze'lilere ait ne varsa yerle bir ediyor, dümdüz ediyor, binaları yıkıyor hocam. Buradan başlayalım. İsrail Gazze'yi ikiye bölecek bu yapacağı yolla ve bundan sonrası için Gazze'yi neler bekliyor? Bir refaha yönelik kara harekatı için de Ramazan ayı işaret edildi. Bunu da soralım size.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Gazze'yi, Filistin dramını ve İsrail'in yapmış olduğu vahşet ve soykırımı gündemde tutmak bir insanlık ve bir ümmet bilinci olarak hepimizin vazifesidir. Çünkü İsrail sadece bugün değil, yani bu mesele hep 7 Ekim'den itibaren başlatıyoruz ama 1948'den bu yana yapmış olduğu, evet, katliamları, vahşetleri bugün biraz dozajını artırarak devam ediyor. Şimdi bakanların, oradaki yetkililerin sözleri artı Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıtsız şartsız İsrail'e vermiş olduğu silah mühimmat desteğini düşündüğümüzde bu soykırımda sadece Netanyahu, İsrail askerleri değil, topyekün İsrail'de yaşayan o Yahudi halkı ve Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de bu vahşette ellerinin kanlı olduğunu ve bunun suç ortakları olduğunu öncelikle bir not düşerek sözlerimize başlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi İsrail'in burada yapmak istediği en önemli hedeflerden bir tanesi, biz 7 Ekim'den hemen sonra şunu söylemiştik: bu kadar bombardıman, bu kadar acı, vahşet, kan olmasına rağmen hiç insanların işte binaları yağmalamadığını, marketlere herhangi bir şekilde el sürmediğini,
enkazdan
şehit çocuğunu alırken bir vakar halinde olduğunu, evet, ifade etmiştik. Fakat bu Siyonistler insan psikolojisini çok iyi bildikleri için, yani siz bir süre sonra bu açlık, çaresizlik insanlarda o vakar duygusunu yavaş yavaş erozyona uğratır. Ve nitekim Gazze'nin o refah kapısından giren tır sayısının tedrici olarak yavaş yavaş azaltılmasına bağlı olarak da şu anda çok bilinen bir açlık yaşanıyor orada. Ve bu aç insanlar bir süre sonra, yani o göstermiş oldukları o vakarı, o erdemi yavaş yavaş bırakıp o açlığın etkisiyle bu tırlara, kamyonlara, yaldım şeylerine biraz daha böyle karnı doyurmak için saldıracaktır. Ve İsrail'in kırmak istediği imajlardan bir tanesi de o zaten. Ya işte bakın, bunlar da bunu yapıyor dedirtebilmek. Evet. Halbuki komşusu aç iken tok yatan bizden değildir ilkesinden hareketle düşündüğümüzde, başta Türkiye'deki bizler olmak üzere 2 milyar civarındaki İslam alemi ve 8 milyarlık insanlık, evet, bu vebalin suç ortağıdır ve hiç kimse buradan kendini masum olarak kurtaramaz. Bu nedenle de biz karınca kaderince bu programımızda Erkam Radyo olarak diğer programcı arkadaşlar en azından bu acıyı gündemde tutmamız gerekiyor. Çünkü yapılan kamuoyu araştırmalarında dünya genelinde Filistin'e yönelik bu duyarlılığın her geçen gün azaldığı ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü insanlar artık duymak istemiyor. Konforu bozuluyor. Yani akşam sofraya oturduğunda o yine bombalanan bir hastane, yine katledilen kadınlar, çocuklar, soğukta, açlıkta bir muşambadan derme çatma bir barakada hayat mücadelesi veren insanları her gün göre göre artık bir süre sonra bu haberleri de duymak istememeye başlayan dünyada ve Türkiye'de bir kamuoyu oluşmaya başladı. Ve İsrail de tam da böyle yavaş yavaş adım adım istediği hedeflere doğru evet. gidiyor maalesef.
Hocam çok vahim tablolar da ortaya çıkıyor. ABD ve İngiltere üniversitelerinde yapılan bir araştırmaya göre Gazze'de ateşkes ilan edilse dahi Ağustos'a kadar 11.580 kişinin salgınlar, hastalıklar ve yaralanmalar gibi sebeplerle öleceği belirtiliyor. Yani bugün ateşkes olsa dahi 11 bin kişi, 12 bin kişi Ağustos ayına kadar hayattan kopacak.
Şimdi biz 7 Şubat depremini yaşadık. Evet. Düşünelim ki o depremde bir anda yıkılan, enkaza gelen evler ve oradaki evet. yaralı ve ölüleri kurtarmak üzere bütün Türkiye seferber oldu, dünya seferber oldu. Hatta yollar tıkandı yardım ulaştırabilmek için. Buna rağmen hep şunu söyledik, yani hiç kimse pet şişe suyun dışında su içmesin. İşte kanalizasyon karışabilir, salgın hastalıklar olabilir. Şimdi düşünün, oraya ne pet şişede su gidiyor, ne gıda gidiyor. Bu insanlar bugün ateşkesin olduğunu bile düşünsek bütün altyapının tahrip olduğu
evet.
Bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu nedenle de bu yıkımın etkileri çok uzun vadeli evet. olarak kendini hissettirecektir maalesef.
Evet. Tüm bu yaşananlar bir tarafa hocam, İsrailli taraflardan ve Amerikalı isimlerden böyle saç baş yoldurtacak açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bir İsrailli bakan Filistin topraklarının tamamen İsrail'e ait olduğunu ve Filistin halkı diye bir halk olmadığını söylemiş ve bir Filistin devletinin kurulmasına da kesinlikle karşı çıkacaklarını söylüyor. Bir başka İsrailli bakan Golan, ülkesinin zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine sürüklediği Gazze şeridinde sebep olduğu yıkımdan gurur duyduğunu belirtiyor. Bir de ABD Kongre üyesi Andy Douglas'ın bir açıklaması var. Meclis koridorlarında kendisini yakalayan bir kadın, "Vergilerim de Gazze'de çocukları bombalıyorsunuz," diyor. O da diyor ki "Bütün Gazze'li çocukları öldürmeliyiz." Evet, bu denli maalesef
potansiyel tehdit olarak
çılgınca yani. Açıklamalar var.
Şimdi tarih boyunca bu Yahudilerin niçin bu kadar sürgün edildiğini, niçin bulundukları toplumla entegre olamadığını anlamak için bunlar çok güzel örnekler. Çünkü bunlar bir şehirde, bir ülkede, bir bölgede azınlık olduklarında, evet. güçsüz olduklarında sureti haktan görünüp yani iyi insan numarası çekerler ama hı hı. birazcık güç ellerine geçtiğinde işte şu anda tam da Gazze'de yaptıklarının aynısını 1000 yıl önce de yapmışlar, 2000 yıl önce de yapmışlar.
Evet.
Yani hani İbn Haldun'un bir sözü vardır, suyun suya benzediği gibi geçmişle gelecek birbirine benzer diye. Bu Yahudilerin, Siyonistlerin huyları değişmiyor. Bunların canları çıksa da huyları çıkmıyor. Bu nedenle bu insanlar da masa başında oturup bir ortak noktaya varabilmenin mümkün olmadığını ve İsrail'in nihai hedefinin sadece Gazze olmadığını, Batı Şeria'daki Filistinlileri de bir şekilde ya öldürerek ya sürgün ederek orayı da Filistinli Müslümanlardan arındırmak, nihayet Mescid-i Aksa'yı yıkarak Süleyman Mabedi'ni inşa etmek. Bunlar evet. yakın bir gelecekte yapmayı planladıkları ve bunu açık açık söyledikleri konulardır bunlar. Peki biz burada nasıl bir konum almalıyız? Esas olan evet. Birinci konu bu. İkincisi de bu insanlar bu kadar pervasız açıklamalar yapıyorlar ve arkasından da geriye dönüp insan hakları, demokrasi evet. gibi bir takım parlatılmış cümlelerle maske takıp tekrar dünyayı kontrol etmeye çalışıyorlar ve sattıkları bütün, mesela marketlerden aldığınız bütün kişisel bakım ürünleri,
temizlik ürünleri,
diyelim ki birçok
gıda vesaire
şeylerde, evet. Su, mesela içeceklerde,
tabii su,
tamamen yani kolalı içeceklerden normal içeceklere kadar hepsini ele geçirmişler. Orada işte hak, adalet, hukuk, bir takım şeyler söyleyen bu kişiler ticaret, evet, kanunundan vesaire ülkelere girdiklerinde biz ticaret kanununa tabiiz falan diyorlar ama kendileri hiçbir hukuku tanımıyorlar. Şu anda Birleşmiş Milletler'deki en son gelen tasarıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin veto etmesi, İngiltere'nin çekimser kalması şunu gösteriyor ki Amerika buraya bir hafta mühimmat göndermemiş olsa İsrail bu kadar pervasız hareket edemez. Bu nedenle de biz oradaki Gazze'li mücahitlerin sadece bir avuç Siyonist askerle değil, Amerika'yla, İngiltere'yle ve küresel emperyalizmin ağababalarıyla da mücadele ettiğini ayrıca bilmemiz gerekiyor.
Tabii hocam, tüm bu güçleriyle saldırıyorlar Gazze'ye ama bir taraftan da bir anket var. İsrail'de yapılan bir anket. Bu güce rağmen savaşta başarılı olamayacaklarını düşünüyor Yahudiler, Siyonistler. İsrail'de yapılan bir anket çoğu İsrailli'nin Gazze Savaşı'nda mutlak zaferin mümkün olduğuna inanmadığını ortaya çıkarmış. Müsaadenizle bu anketi paylaşayım. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün savaş zamanı anketine katılan Yahudilerin %51'i ve İsrail Arapların %77,5'u savaşın böyle bir zaferle sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğuna inanmaktaymış. Anket aynı zamanda İsrail siyasi yelpazesinde de farklılıklar ortaya koymakta. Sol görüşlü katılımcıların %84'ü, sağ görüşlü cevap verenlerin %155'i, mutlak zafer %55'i mutlak zafer ihtimalinin düşük olduğunu kabul ediyor. Anket sonuçları Başbakan Netanyahu'nun bu ayın başlarında İsrail'in mutlak zafere çok yakın olduğu söylemesinin ardından gelmiş. Anket ayrıca İsrail Yahudilerin %63'ünün bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu, İsrail Arapların ise %73'ünün bunu desteklediğini ortaya koymuş.
Şimdi bize son 30-40 yıldır söylenen hikaye neydi? İşte Filistin'de iki devletli bir, evet, çözüm. Yani bir Filistin devleti olacak, bir İsrail devleti olacak. Bunu ne zaman söylüyorlardı? İşgal ettikleri topraklarda, evet, yavaş yavaş Yahudi yerleşimcilerini iskan edip ve orada gücü eline geçirinceye kadar. Şu anda Batı Şeria'da 500 binin üzerinde Yahudi yerleşimci söz konusu ve bunlar en ırkçı, en acımasız, en gaddar Siyonist Yahudiler. Dünyanın dört bir yanından getirilmiş. Üstelik şöyle de absürt bir durum söz konusu. DNA testi yapıldığında yani biliyorsunuz İbrahim oğullarıdır bu Araplarla, evet, Yahudiler. Amca çocukları, kuzenlerdir tarih köklerine baktığımızda. Yani şu anda Filistinli Arapların DNA'larındaki Yahudilik oranı, yani o akrabalık oranı, bunların Polonya'dan, Afrika'dan, dünyanın dört bir yandan getirdikleri ve adına Yahudi dedikleri insanlardan çok daha fazla akraba oluyor kan bağı olarak. Fakat burada Yahudilik dinini de Siyonistler bir maske olarak kullanıyorlar. Yani Ben Gurion'dan itibaren baktığınızda o Ariel Sharon'dan bugünkü Netanyahu'ya kadar, yani bunlara bir DNA testi yapılsın. Yani bunların çok da fazla, yani o İbranilikle, Yahudilikle falan alakası değil. Bunlar ayrı bir mantaliteyle hareket ediyorlar. Çünkü gittikleri ülkelerde evliliklerle falan, evet, bunların soyu sopu da çok o kadar net olduğu söylenemez. Yani bu Yahudilik kan bağından daha öte bir zihniyet meselesi.
Siyonizm.
Evet. Ve bu konuda kendinden olmayan insanları goyim olarak, evet, görüyorlar ve hizmetkardır diyorlar. Bunlar bizim kölelerimiz olursa yaşayabilirler, aksi takdirde hayat hakkı yoktur diyorlar. Bunu açık açık söylüyorlar. Peki sadece Türkiye'deki veya Arap ülkelerindeki Müslümanlar için değil, yani bir Fransız Hristiyan içinde, Brezilya'daki bir Katolik Hristiyan içinde, Japonya'daki içindeki bir Budist içinde aynı şey söz konusu. Ya bunların eline fırsat geçerse hepinize aynı muameleyi yapıyor. Yani bir Japon içinde, bir şey içinde hepsine düşündüğü şey
aynı.
Aynı. Bunların değişmez.
Evet hocam, yani Siyonizmin dünya çapında bu denli tehlikeli oluşunun da bir işareti bu tabii. Evangelistlerle de birlikte hareket ettikleri zaman dünyayı bir kıyamete sürükleme hedeflerinin olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
Evet, maalesef şu anda eski ahit yeni ahit diyorlar. Yani evet. Bu Siyonistler Hristiyanları da bir şekilde kumpasa getirmişler. Yani siz şimdi Batı'da bir otele gittiğinizde hemen orada bir İncil adı altında eski ahit dedikleri tahrif edilmiş Tevrat, yeni ahit dedikleri İncil'dir. Dolayısıyla bunlar kendi bu Siyonist ideolojiyi maalesef bu Hristiyanların o evangelistlerine de ulaştırmış durumdalar. Evet. Ve küresel sermaye dediğimiz bu gruplar şu anda bu kutsal kitaplarda kendilerine paravan yapıyorlar maalesef.
Evet. Peki hocam, devam edelim. Bir başka önemli konuyla devam edelim. Geçen hafta programımızda Somali'de ABD'nin 5 askeri üs kurma hedefinden bahsetmiştik ve bunun tehlikeli olduğunu ifade etmiştiniz. Bugün de şu haberi paylaşalım ve bunun üzerinde konuşalım. Türkiye ve Somali arasında yapılan bir anlaşmayla Somali'nin denizlerinin güvenliğinden Türkiye sorumlu olacak. Türkiye'ye emanet olacak Somali kıyıları, denizi ve önümüzdeki yıllarda da Somali donanmasının kurulmasına Türkiye öncülük edecek. Bu konuda konuşalım. Neden önemli Somali? Öncelikle Somali'den biraz bahsedebilir misiniz? Yani ABD'nin, Türkiye'nin oraya yüklenmesinin amacı ne? Somali'yi bu kadar önemli kılan, kritik kılan nedir? Ve bu yapılan anlaşma hem Türkiye hem de Somali açısından ne gibi ehemmiyet, önem taşımaktadır?
Şimdi tarihte Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemde, Kanuni döneminde, o Piri Reislerin, Seydi Ali Reislerin olduğu dönemde Portekiz tehdidine karşı Osmanlı bu Kızıldeniz, Babülmendeb Boğazı ve Hint bölgesine donanma göndermiştir. Fakat maalesef çok büyük mücadeleler olmasına rağmen orada tutunamamışlardır. Ve hep Yemen'e üs kurmasının sebebi kutsal mekanları korumak üzerine kurulmuştur Osmanlı stratejisi. Bugün hep konuşuyoruz, Husiler Babülmendeb Boğazı'nda işte geçen gemileri işte füze atıyor vesaire. Bu Babülmendeb Boğazı'nın kuzeyinde Yemen var, güneyinde de Somali var. Somali dediğimiz yer Afrika boynuzu olarak da geçiyor. Kuzeyi Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı, doğuda Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na açılıyor ve Hindistan, Çin üzerinden Uzak Asya'dan gelip de Avrupa'ya giden en kısa yolun geçtiği çok stratejik bir noktadadır.
Evet.
İşte Türkiye bu bölgeye 1990'lı yıllardan beri yapmış olduğu yatırımlar ve hem askerini hem polisini eğit donat programı çerçevesinde bugün gelinen noktada artık Somali'nin güvenliğini Türkiye sağlama noktasına geldi. Ve işte mesela bizim İlam'ın bahçesinde de görüyoruz Afrikalı öğrencilerin yoğunluklarını. Evet. Yani bunların gelecekte ne gibi bir işlev üstleneceğini anlama açısından bir örnek vermek istiyorum.
Buyurun hocam.
Şu anda Somali'de Savunma Bakanlığı olan Abdülkadir Muhammed Nur Türkiye'de, İstanbul'da üniversiteyi okuyor. Evet. Sonra orada şu anda 35 yaşlarında falan, yani evet, 10 yıl önce kadar üniversiteyi bitiriyor Türkiye'de. Orada istihbarattan sorumlu oluyor ve şu anda da savunma bakanı. Ve şu anda Türkiye'nin bu Somali'nin deniz kıyısının korunmasıyla ilgili anlaşmayı devlet başkanına sunan kişi de budur.
Evet.
Yani siz bir öğrenciyi burada okutuyorsunuz, o gittiği ülkede bakan oluyor ve milli güvenlikten sorumlu oluyor ve
savunma
bakanı
oluyor.
Sizinle uluslararası çok stratejik bir anlaşma yapabiliyor. Bu nedenle de yani şu anda attığımız bu tohumların önümüzdeki 10 yıllar içerisinde Türkiye'ye bizim hayal edemediğimizin ötesinde büyük avantajlar sağlayacağını ve büyük bereketlere sebep olacağını şimdiden vurgulamak istiyorum.
Hocam, burada bir virgül koyup bir parantez açalım. Dediniz ki mevcut Somali Savunma Bakanı Türkiye'de eğitim görmüş, yetişmiş bir öğrenciydi bir zaman.
Evet.
Ve bu anlaşmada da imzası var, payı var dediniz. Evet. Son günlerde bir ırkçılık dalgası Türkiye'de aldı başını gidiyor. Tamam, Suriyelilere, işte Afganlılara, Özbek vesaire farklı sivil olarak Türkiye'de bir şekilde bundan insanlara yönelik bir cadı avı başlatılmış durumda maalesef. Bir taraftan da uluslararası öğrencilere yönelik böylesine bir aynı zamanda saldırı var. Yine onlar da bir şekilde işte Afrika'da öğrenciler gözaltına alınıp geri gönderme merkezlerine gönderilebiliyor. Bu ırkçılık dalgasının tehlikesinden de biraz bahsedip Somali mevzuna evet, tekrar dönelim.
Şöyle söyleyelim, biz 2011'den bu yana 10 yılı aşkın bir süredir 3-4 milyonluk Suriyeli kardeşlerimizi, komşumuzu, akrabamızdır onlar aslında.
Evet.
Ülkemizde misafir ettik. Onlara kapımızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. Onlar da emek gücü olarak bize katkıda bulundular.
Evet.
Karşılıklı bir durum söz konusuydu. Ancak isteseler de istemeseler de onlar, yani İstanbul'dan Adana'ya, Antep'ten Antalya'ya, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış olan bu Suriyeliler peyderpey ülkelerine artık yavaş yavaş gitmeye başladı. Tarım sektöründen sanayi sektörüne kadar
evet,
Türkiye'de bir iş gücü açığının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani şu anda her sektörde bir, yani bu yabancıların evet, gitmesiyle birlikte. Şimdi biz onların gönüllü olarak ülkelerine dönmelerinin yolunu açarsak, bizim ileride, yani bu 3 milyonun diyelim ki 1 milyonu Türkiye'de kaldı, 2 milyonu Suriye'ye döndü. Bu 2 milyon bizim orada aslında diasporamız var.
Gönüllü elçilerimiz.
Gönüllü elçimiz var demektir.
Evet.
Ancak işte Türkiye'de, ismini de vereyim, o Zafer Partisi
evet,
ve başındaki başkan, ki İsrail'le yakın ilişkisi olan kişidir. Hı-hı. Burada bir provokatif bir eylemlere imza atarak bu insanlar nasıl olsa dönecek ülkelerine. Ama Türkiye'ye düşmanca bir tavır takınarak dönmesini planlıyorlar. Bu çok haince bir plandır.
Evet.
Yani biz bu insanları 10 yılı aşkın süredir ekmeğimizi, aşımızı paylaşıyoruz. Ama son anda bir ırkçı bir provokasyonla o insanları
kendimize düşman ediyoruz.
Kendimize düşman edip göndermek kadar Türkiye açısından, bizim çocuklarımız ve geleceğimiz açısından unutulmazdır. Nasıl ki bize işte Araplar sizi arkadan vurdu
evet,
masalını bize 100 yıldır anlatıyorlar.
Onlara da Osmanlı onlara da, sizi sömürdü. Evet,
onlara da diyecekler ki siz gittiniz, o ülkede çalıştınız, emeğinizi verdiniz ama sizi nasıl kapı dışarı ettiler
evet,
mottosunu kafalarına. Yani çünkü hiçbir zaman emperyal güçler Türkiye'nin Araplarla, Kürtlerle, Orta Doğu'da yaşayan Müslüman halklarla iyi ilişkiler içerisinde olmasını istemez. Burada
evet,
bir provokatif eylem vardır. Şimdi Türkiye'nin bugün Katar'da, Somali'de, Çad'da, Libya'da, dünyanın birçok yerinde askeri üslerinin olması bir takım çevreleri rahatsız etmeye başladı. İşte Somali bunlardan, hı-hı, bir tanesi. Eşşebab'ı destekleyen, evet, silah veren gruplar Türkiye'nin bu açılımını istemeyen insanlardır. Bir de bu içimizdeki aparatlarını da harekete geçiriyorlar.
Evet.
Şundan emin olabiliriz ve bunu kesin olarak söylüyorum. İngiltere'nin, Fransa'nın ve Avrupa'nın ve Amerika'nın yükselen ve 18. 19. 20. yüzyılda dünyaya hükmeden büyük devletlerin ortak özelliği hakim oldukları bölgelerden öğrenci getirmişlerdir. Onları kendi okullarında eğitip donatıp göndermişlerdir. Şu anda sömürge sistemlerini sürdürebiliyorlarsa hepsi kendi formatladıkları insanlar sayesinde oluyor. Ve Türkiye böyle bir düşüncede değil. Türkiye kazan kazan politikası işliyor. Somali özelinde bir Afrika parantezi açalım müsaade ederseniz.
Buyurun.
Şu an Afrika'da Avrupa yorgun durumda. Yani Fransa'dan İngiltere'ye, çünkü nüfusu yaşlandı ve çok kötü bir sabıkası söz konusu olduğu için, yani sadece Fransızlar değil, İngilizler, Belçikalılar, Portekizler, İspanyollar eski sömürgelerinde irtifa kaybediyorlar. Bir taraftan Çin, bir taraftan Amerika alan kazanmaya çalışırken,
hatta Rusya,
Çin ve Rusya'nın oradaki etkinliği görünüyor. Ama görünmeyen, derinden gelen bir Hindistan söz konusu ve Türkiye. Ben gelecekte hani rahmetli Kadir Mısırlıoğlu şunu söylemişti. Yahudi sermayesi işte Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e gidiyor diye. Çin'in de nüfusu yaşlanıyor. Çin'de de doğurganlık azaldı. Ve İsrail'le benzer politikalar izlemesi bakımından Hindistan gelecekte Siyonistlerin merkez üssü olabileceği ve Müslümanlar için en büyük problemin Hindistan olabileceği notunda burada düşmekte fayda vardır. Hindistan'da çok derinden Afrika kıtası içerisinde etkinliğini artırmaya çalışıyor. Bunda bir not olarak düşmekte fayda var. Türkiye'nin ise onlardan farkı, diğerleri hep mesela Çin tefeci gibi giriyor Afrika'ya. Borç veriyor, liman yapıyor, maden ocağını maden çıkarıyor ama borçlandırarak giriyor. Bir de orada bir yol inşaatı yaparken işçileri de Çin'den getiriyor. Yani Afrika'ya katma değer katan bir şey yok ama Türkiye'nin yaptığı işlemlere baktığımızda yaptığımız her iş, yani yetimhane de açıp çocukları ölümden kurtarırken onlara yaptığımız yatırımlar, tarım alanında, madencilik alanında vesaire, hep katma değer üreten, o insanlara istihdam sağlayan, karşılıklı kazan kazan politikasıdır. Yani Afrikalıların beyazlardan görmediği bir durum söz konusudur ve Türkiye'nin gelecekte bunu meyvelerini de devşireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Şimdi Afrika'dan Somali'ye tekrar gelecek dönelim. Olursak Somali bir taraftan Etiyopya ile sorunlar yaşıyor. Çünkü Etiyopya dünyada 100 milyon üzerinde nüfusu olup da denize kıyısı olmayan tek ülkedir. Yani Eritre'nin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Etiyopya gibi bir ülke denizle bağlantısı yok. İşte Somaliland dediğimiz Kızıldeniz kıyısındaki bölgeden Etiyopya denize ulaşmak için oradaki ayrılıkçı hareketleri destekliyor. Türkiye'nin hem Etiyopya ile hem Somali ile ilişkilerinin iyi olması, son zamanlarda Mısır'la da diyalogların başlaması, Etiyopya'nın hem Mısır'la olan Hedasi Barajı sorununun çözümünde hem de Somaliland bölgesinde Somali ile Etiyopya'nın sorunlarının karşılıklı çözümünde Türkiye'nin bölgede önemli bir işbirliği ve ara bulucu rolü üstlenebileceğini de söyleyebiliriz. En önemli konu ise bu deniz anlaşmasıyla birlikte Somali'nin hem limanlarının işletilmesi, Somali açıklarındaki deniz ürünleri, balıkçılık potansiyeli, ki bunlar milyar dolarlık şeylerdir, bunların da hem güvenliğinin sağlanması hem de ekonomik olarak işletilmesi her iki ülkenin de karşılıklı menfaatine olacak bir durumdur. Buradaki en dikkat çekecek nokta şu: Türkiye bunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mi yoksa meclisten bir karar çıkarak mı yapacak bu karşılık, bu çerçeve anlaşması nasıl ete kemiğe büründürülecek? Diğeri de İngiltere ve Amerika, İsrail gibi güçlerin buna ne kadar müsaade edecek? Bunun, bu projenin yürütülmesini bunlar sabote etmek için neler yapacak? Kimleri maşa olarak kullanacak? Bunu da bekleyip göreceğiz maalesef.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında bir ara vereceğiz. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Türkiye bu hafta iki önemli ziyarete ev sahipliği yaptı Ankara, daha doğru ifadeyle. Azerbaycan'da geçen hafta seçim yapılmıştı ve Cumhurbaşkanı Aliyev yeniden girdiği bu seçim yarışında %92'lik bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti ve ilk resmi ziyaretini de alışılak geldik olduğu gibi geleneksel olarak Türkiye'ye yaptı. Ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikilik görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kafkasların önemine değindi. Ermenistan'a yine çağrıda bulundu ve Kafkasların güvenliği noktasında Türkiye'nin ne derece önemli olduğuna vurgu yapıldı bu toplantıda. Aliyev'in Türkiye ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz? Sonuçları itibarıyla neler söylersiniz? Buyurun hocam.
Evet, bu seçim sonrası hem Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın o iktidara geldiği dönemden beri işte Kuzey Kıbrıs'ı ve Azerbaycan'ı ziyaret etmesi bir gelenek haline geldi. Ve onlar da artık buna bir mukabele sadedinde Türkiye'yi ziyaret ettim. Yani bu nasıl ki bir çocuğun işte bebeğini bayramlarda ziyaret etmesi, önemli günlerde şey yapması, bu bizim akrabalık bağlarımızı güçlendirmesi bakımından olumlu bir gelişmedir. Türkiye ile Azerbaycan artık stratejik bir müttefik konumunda, bu Karabağ noktasında vermiş olduğu destekle de bu pekişti. Çünkü Azerbaycan petrolleri Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattıyla yumurtalık terminaline geliyor. Türkiye üzerinden dünya pazarlarına çıkıyor. Doğalgazı da yine TANAP projesiyle Türkiye üzerinden batı pazarlarına ulaşıyor. Ve Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı tarihten 1991'den 2006-2007'ye kadar, yani bu boru hatları açılıncaya kadar ekonomik olarak Rusya'ya bağlıydı. Yani Rusya üzerinden dünya pazarlarına çıkabiliyor idi. Hem ekonomik olarak hem askeri ve siyasi olarak Azerbaycan'ın Türkiye'ye olan bağımlılığı karşılıklılık ilkesine dayanıyor. Türkiye'de birçok bakımdan Azerbaycan'a bağlı, petrol, doğalgaz ve benzeri konularda da tedariğini çeşitlendirme bakımından Azerbaycan'la ilişkiler iyi. Azerbaycan'da yurt dışı yatırımların önemli bir kısmını, ki petrol rafinerilerinden tutun da birçok alanda bu karşılıklı kazan kazan ilkesine dayanıyor. Bunu Azerbaycan'la sınırlı bırakmayıp Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi o Türkistan coğrafyasındaki diğer ülkelerle de benzer anlaşmayı yapmamız gerekiyor. Bunun yolu da bu Zengezur koridorunun açılarak karayolu ve hızlı tren hattının gerçekleştirilmesi hayati öneme sahiptir. İnşallah bu görüşmelerde de bunlar hızlandırılır diye değerlendiriyoruz.
Peki hocam, bir başka ziyareti Arnavutluk'tan yapıldı. Arnavutluk Başbakanı Edirama Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda FETÖ'yle mücadele öne çıktı. Bir Arnavutluk Türkiye Dostluk Hastanesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü vermişti. 3 ay içerisinde yapıp bitirip teslim edeceğiz demişti. Bu sözü yerine getirmenin haklı gururunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, Arnavutluk ve Türkiye ne gibi bir bağ var?
Şimdi enteresan bir şey. Türkiye'de 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan FETÖ mensubu veya iltisaklıların Türkistan'a gidenleri Kırgızistan'da, Balkanlara gidenler ise Arnavutluk'ta, Batı Avrupa'ya gidenler de Almanya'da bir kümelenme halindeler. Hatta Arnavutluk Diyanetini bu FETÖ yanlılarının veya şeylerin ele geçirdiğini, oraya yapılan merkez camisinin uzun bir süre açılamadığını biliyoruz. Edirama Türkiye ile ilişkileri sıcak tutmak isteyen bir politikacı. Ancak orada bu Arnavutluk-Türkiye ilişkilerini sürekli zehirleyen FETÖ'cülerdir. Bunun sebebi de çok erken tarihlerde orada Türk okulları adı altında okullar açmışlar. Bu okullarda okuyan ve belli devlet bürokrasisine yerleşen bu kişilerin sürekli olarak işte Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini baltalamaya çalıştığını, bu sadece Arnavutluk'ta değil, bütün Balkanlarda ve dünya ülkelerinde görüyoruz. İşte Türkiye'de bu karşılıklı görüşmelerle bunu nasıl engelleyeceklerin yolunu aramaya çalışıyorlar diye değerlendirebiliriz.
Peki hocam, devam edelim. Türkiye için bu hafta önemli bir anada şahitlik ettiği hafta oldu. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan gökyüzüyle buluştu. İlk uçuşunu gerçekleştirdi ve 2028 yılında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle hava kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor. Tabii ki dünyada da geniş yankı buldu Kaan'ın uçuşu. Mesela yorumlardan biri F-35'i vermeyen ABD'ye bir cevap olduğu şeklindeydi bu Kaan uçuşu. Yunanistan yine yakından takip ediyor Kaan'ın uçuşunu ve ne kadar geride kaldıklarına hayıflanıyorlar bu hususta. Yine birçok medya kuruluşunda, hatta Ukrayna'nın bu uçakları satın almak için sıraya girdiği de ifade ediliyor şimdiden. Evet, Kaan'ın ilk uçuşu, Türkiye'nin ilk savaş uçağının gökyüzüyle buluşması sizde ne hissettirdi ve Türkiye'nin geleceğini nasıl etkileyecek bu gelişme hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi Türkiye'de enteresan bir yapı söz konusu. Yani bütün dünya medyası bu Kaan'ın bir havacılık alanında devrim niteliğinde olduğunu, evet, 5. hatta 6. nesil, hı hı, bir uçak olduğunu, bizim alanımız değil ama dünya medyasına yansıdığı kadarıyla ifade ediyoruz. Ve Türkiye'nin önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde, hani Anadolu'daki deyimle kaya düşebilir, ayı çıkabilir, hı hı, denir ya. Yani herhangi bir akamete uğramaz ise Türkiye şu anda devler ligine yükselmiş oluyor bu alanda. Evet. Nasıl ki futbolda işte amatör lig vardır, üçüncü lig, ikinci lig, birinci lig, süper lig. Türkiye artık birinci ligden süper lige terfi ediyor bu yönüyle. Yani bu insansız savaş uçağını yapan ülkelere bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, evet, Çin, Japonya ve Türkiye, evet, beşinci ülke. Bakın İngiltere, Fransa daha beceremedi bunu.
Evet.
Yani biz bırakın Yunanistan'ı. Yani Yunanistan kim ki? Yani İngiltere, Fransa gibi. Yani Türkiye'nin daha önceden savaş uçağı veya mühimmat almak için sürekli kapısında, evet, beklediği ülkeler bunu henüz başarabilmiş değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kat ettiği mesafe, hatta denildi ki bu kadar kısa sürede olmaz. Türkiye hem teknoloji olarak üst noktadan işe başladı, hem de normalde diyelim ki 3-5 yılda başarılması gereken mesafeyi onun yarısı kadar bir sürede hallederek de ayrıca bir başarı destanı yazdı, evet, gösterdi. Yani duamız ve temennimiz şudur ki bir akamete uğrama söz konusu olmaz ise, yani önüne bir taş konmadığı sürece Türkiye 5-10 yıl içerisinde dünyada artık durdurulamaz derecede savunma sanayinde bir noktaya geliyor. Bunu da bildikleri için sürekli olarak Türkiye'nin işte Yunanistan üstümüze saldırmaya çalışıyorlar. PKK'ya diyelim ki SİHA'ları bertaraf edebilecek nitelikte işte
hava savunma
sistemlerinin vermelerinin sebebi, yani onların Kürtlere, PKK'lılara olan muhabbetinden değil, Türkiye'ye olan düşmanlıklarındandır, hı hı, ve bir rakip olarak karşılara çıkmasındandır. Çünkü Türkiye bu Kaan'ı ürettiğinde tıpkı TİHA'larda, SİHA'larda olduğu gibi bugün Türkiye dünyada haritayı açtığımızda her kıtadan onlarca ülkeye bunları satıyorlar. 5 milyar doların üzerinde şu anda savunma sanayi ürünlerinin ihracatını yapan bir ülkedir. Bu her yıl katlanarak devam edecektir. Peki siz bunu sattığınız zaman, onu satın alan diyelim ki Etiyopya Türkiye'den SİHA aldı. Türkiye oraya satmasaydı bunu Amerika satacaktı, evet, İsrail satacaktı.
Çin satacaktı.
Bir sürü şart şurt koşarak ve büyük kar marjlarıyla satacaktı. Hı hı. Türkiye'nin pazara girmesi hem onların rekabet şansını hem de pazarını engelliyor. Onun için de Türkiye'nin bu savunma sanayi alanındaki hizmetlerini akamete uğratmak için elinden gelen her türlü engelleme yapacaklardır. Ve içerideki işte aparatlarının buna sevinememelerini böyle düşünebiliriz. En Kemalist Atatürkçü olanların ben onu bazen karşılık diyorum ki işte muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve onu aşmak diye bir sözü vardır.
Evet.
Peki diyorum işte bu değil midir? Siz niye yani heykel dikmek, hı hı, midir muasır medeniyet seviyesine ulaşmak? Orada suspus oluyorlar. Yani dolayısıyla Türkiye'yi bir üst lige çıkaran çalışmalardır. Fakat en çok Türkçü olan, en çok Atatürkçü olan, en çok devletçi olan kesimlerin bunu görmedim, duymadım deyip üç maymunlar oynaması da ayrıca bir dikkate değer, evet, konudur. Bunların işte bunu istemeyen dış ülkelerin aparatları kim olduğunu anlayabilmek için de bu fotoğrafa dikkatle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Yoksa hangi partiye oy verirse versin ülkesinin gelişmesinden birazcık heyecan duyması lazım bir insanın.
Evet.
Bunu Ahmet'in Mehmet'in yapması hiç önemli değildir. Çünkü partilerde bir zamanlar ANAP vardı, Özal vardı. Özal rahmetli oldu, ANAP da bir tabela partisi oldu. Ama evet, yaptıkları bugün artısıyla eksisiyle, sevabıyla günahıyla Türkiye'deki bizleri etkiliyor. Mesela F-16 projesini rahmetli Özal'ın gayretleriyle Türkiye'de onun
modernizasyonu
Ankara'daki fabrika kuruldu. Evet. Yanlışları varsa da onu biz çekiyoruz şu anda. Bu nedenle de bu tür konularda iktidar muhalefet aynı düşünmesi lazım ama Türkiye'de maalesef böyle değil.
Peki hocam, devam ediyoruz. Irak Federal Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu'nda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı Federal Mahkeme iptal etti. Bu ne anlama geliyor? Orada dengeleri değiştirir mi?
Şimdi Irak Anayasası hazırlanırken bildiğim kadarıyla, şimdi bu biraz daha teknik bir konu. Mesela Kürtlere %17'lik hem petrolden pay verildi ve Irak nüfusunun %17'si gibi düşünüldü. Bu bölgesel Kürt yönetimin içerisinde de Türkmenler, diğer azınlıklar da kendi içerisinde o bölgesel parlamentoda veya yönetim içerisinde kontenjanlar ve kotalar verildi. Fakat bunu iptal ettirilmesindeki siyasi sebep şu: oradaki Kürtler daha fazla doğurganlığa sahip, nüfusları fazla arttığı için, mesela Kerkük başta olmak üzere Türkmenler daha şehirli, daha eğitimli, daha az çocuk yaptığı için ilerleyen yıllarda diyor ki sandığa gidelim, oyu sayalım. Yani kimin ne kadar oyu varsa ona göre yönetimde hak sahibi olsun. Dolayısıyla o kotaları kaldırmak oradaki Türkmenlerin ve diğer azınlık unsurların aleyhine, belki bugün ne kadar dengeler değiştir bilemiyoruz ama geleceğe yönelik aleyhine olan bir durumdur diye değerlendirebiliriz.
Peki hocam, zaman zaman konuşulur müesses nizam diye, işte ABD'deki sistemden bahsedilir. Kim gelirse gelsin fark etmez, orada bir derin devlet vardır, o ülkeyi yönetir denilir. Bu konuda eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'tan bir açıklama geldi. Amerika'da katıldığı bir programda ülkesinin derin devlet tarafından yönetildiğini belirten Truss, kendisinin de buna karşı mücadele verdiğini söyledi ve her şeyin derin devlet tarafından yönetildiğini söyledi. Buradaki derin devlet kimdir? Yahudiler diyebiliriz, diyebilir miyiz? Küreselciler mi, Siyonistler mi? Bu noktada neler söylersiniz?
Evet, derin devlet dediğimiz aslında bu tür ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Britanya, evet, Birleşik Krallığı'nda ve Rusya'da aynı benzer şeyleri söyleyebiliriz. Yani bunlar köklü devletlerdir. Bir devlet aklı vardır, devlet menfaati vardır. Bunun aksine hareket eden en üst düzey seçilmiş başbakan bile olsa onu belli noktalarda hizaya getirirler. Buna bir örnek, Trump mesela başkan seçildiğinde Suriye'den Amerikan askerlerini çekeceğiz, bu bizim menfaatimize değil dedi. Ama İşte o dediğiniz yapı, evet, Pentagon ve CENTCOM dediler ki biz bunu çekmemiz Amerikan menfaatlerine ve buradaki işte 10 yıllık, 100 yıllık projeksiyonlarımıza uymuyor dediler. Ve sonuçta Pentagon Savunma Bakanlığı başkana uymadı. Başkan onların dediği, evet, noktaya geldi. Şimdi İngiltere'de de bir devlet aklı vardır. İşte bu seçilmişler belediye başkanının bir üst versiyonudu. Nasıl ki belediyeler işte çöpleri toplarlar, işte bir takım belediye hizmetleri yaparlar, merkezi yönetim daha farklıdır. İşte bu derin yapının içerisinde bir, o ülkenin âli menfaatini düşünen gruplar olduğu gibi bir de onları finanse eden ekip vardır ki bunlar Siyonistlerdir. Bunların merkezleri de zaten Londra'da korunaklı bir bölge vardır, bu paranın vesaire depo edildiği. Onlar dokunulmazlardır zaten. Yani derin devlet dediğinizde o ülkenin müesses askeri bürokratik yapısıyla birlikte Siyonistlerin de buna bir ortak olduğunu, ama bu konsorsiyumun içerisinde bazen Siyonistler dominant hale geliyor, bazen işin bir bölümünde bulunuyor. Ülkelere göre, durumlara göre değişmekle birlikte, yani bu saydığımız her yerde küresel sermayenin ülke yönetimlerinde belli bir payının olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bir ülkenin bayrağı simgedir, değil mi? Evet. Yani bakıyorsunuz o Amerika'da LGBT'ciler Amerikan bayrağını indirip kendi bayraklarını göndere çekiyorlar. Ve oradaki politikacılar da buna ses çıkaramayabiliyor. Çünkü bütün devlet çarkını finanse eden akıl bunu yapıyor. Bu yönüyle baktığımızda da artık devletler üstü bir yapının varlığını, bunu sadece İngiltere'de değil, evet, birçok ülkede de görmek mümkündür.
Evet. Hocam, bir başka konuya geçelim. Rusya'da önümüzdeki günlerde seçim var. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan muhalif Alexei Navalny hapishanede ölü bulundu. Daha önce de zehirlenmişti ancak hayata tutunmuştu, kurtulmuştu bir şekilde Navalny. Şimdi de hapishanede öldü. Daha önce de hatırlarsınız, Wagner'in kurucusu bir uçak kazasıyla ölmüştü. Bunlar tesadüf mü? Neler söylersiniz bu konuda? Şimdi, bundan sonra Rusya'da bir şeyler değişir mi?
Şimdi Türkiye'den örnek vererek başlayalım. Biz ta 1839'da itibaren bu Tanzimat Fermanı, meşrutiyet ilanlarıyla birlikte işte böyle seçime dayalı bir sisteme geçmeye çalışmışız. 1923'te Cumhuriyeti ilan etmişiz. Ancak 1950'ye gelinceye kadar devletin adı Cumhuriyet'tir ama yapılan seçimler işte seçilmişlerin onaylandığı bir seçim. Tekrar ediyorum, yani tepeden, merkezden birilerini aday olarak seçiyorlar. Halka da bunları onaylattırıyorlar. İşte bugün Rusya'da işte Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan gibi eski Türk Sovyet Cumhuriyeti olup da şu anda bağımsızlığını kazanan ülkelerde seçim oluyor. Arap ülkelerinde de benzer durumu görüyoruz. Ve seçimin sonucunda da %90'la bir lider seçimi kazanıyorsa orada bir muhalefetin yaşayamayacağını, evet, ve yaşatılmadığını. Mesela Cumhuriyet'in ilk döneminde Türkiye'de bizzat Mustafa Kemal kendi yakın arkadaşına serbest fırkayı kurduruyor. Halk ona çok büyük iltifatta bulununca tekrar da kapatıyorlar. Yani şu anda Rusya'daki seçimleri veya Azerbaycan'daki seçimleri bu perspektiften değerlendirmemiz lazım. İşte Sisi'de seçim yaptı Mısır'da. %90'ın üzerinde, evet, oy aldı. Çünkü orada şöyle bir yapının varlığını bilmemiz gerekiyoruz. Özbekistan'da yaşandı bu. Gerçekten ciddi bir aday dedi ki bir sonraki seçimde bu şu anda vefat eden İslam Kerimova aday oldu. Karşısına aday oldu. Sonra bu kişi bir takım suçlarla isnat edildi. Yurt dışına çıkarak canını zor kurtardı. Ya suikastle öldürülürler, evet, ya bir takım zehirlendi derlerler, ya da işte bir terör eylemlerinin içine adını karıştırırlar, hapse tıkarlar. Bu nedenle de yani Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki bağımsız ülkelerdeki seçimleri veya işte Osmanlı sonrası Arap coğrafyasındaki rejimlerin yapmış olduğu seçimleri, yani Türkiye'deki seçim gibi veya batıdaki seçimler gibi değerlendirmemek lazım. Çünkü orada muhalefetin olmadığını ve muhalefetin yaşayamayacağı bir iklimin olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam, son olarak Rusya demişken Putin'in LGBT ile mücadelesini biliyoruz. Bu konuda Putin'den yeni bir açıklama var, onu paylaşalım. LGBT sapkınlığına şiddetle karşı çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin federal meclise konuşmuş ve bu konuşmada çocuklar üzerinden her türlü istismar gerçekleştiriliyor, cinsiyetleri değiştiriliyor ve üstlerinde deneyler yapılıyor. Yetişkinlerin diledikleri gibi yaşama hakkı var. Kimse özel hayata müdahale etmiyor ve bizim de bunu yapmaya niyetimiz yok. Aile bir erkek ve bir kadın arasındaki beraberlik demektir. Dünyadaki her dinin kutsal metinleri bunu ifade ediyor. Ama Batı bu kutsal metinleri de sorgular hale geldi. Batı'daki elit kesimler akıllarını kaçırdı ve bunun artık tedavi edilebilir bir yanı yok. Biz LGBT sapkınlıklarına karşı çocuklarımızı korumamız gerekiyor açıklamasını yapmış Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı. Bu açıklama üzerine neler söylersiniz? Bununla noktalayalım programımızı.
Evet, Vladimir Putin'in bu sözlerinin altına imzamızı atarız. Ve sadece Putin değil, Ortodoks dünyasının büyük bir bölümü benzer görüştedir. Samimi Hristiyan bu Katolik evet. dünyası da benzer görüştedir. Ancak bu evangelist ve protestan Hristiyanlarla Siyonistler maalesef bu LGBT üzerinden insanlığı ifsad etmeye çalışıyor. Evet. Yani kendilerinin küresel hakimiyetlerini sürdürebilmek, mevcut müesses nizamın var olmasını sağlayabilmek için insanları düşünmekten alıkoyuyor. Yani bir lezbiyen, bir eşcinsel kişinin böyle omurgalı bir duruş olarak mevcut kapitalist düzene karşı bir işte Gazze'deki direnişin çeyreğini gösterebilme ihtimali var mı? Yok. Bu insanlar artık bütün şeyine, şehvetine ve dünyalık hazza adamış insanlardır. İşte bu şekilde köleleştirilmiş insan sayısını arttırmak istiyorlar. Aslında LGBT'yi fonlayan aklın perde gerisinde şunu düşünürüz. Nasıl ki ben çocukluğumda hatırlıyorum, böyle ayı oynatırlardı. Ayının Hı-hı. burnuna bir halka takarlardı. Yani küçücük bir çocuk dev cüsseli bir ayıyı tepçe olarak oynatırdı. Halbuki ayı ona şöyle bir pençesiyle vursa 10 takla atar. Ama işte bugün LGBT'ciler de bir kişiyi kendi saflarına çektiği zaman o burnuna o halkayı takmış oluyor. Ondan sonra artık onun çizmiş olduğu yol haritasına göre bir dünya oluşuyor. Yoksa bu iş öyle insanların cinsel tercihi gibi böyle spontane gelişen bir şey değildir. Mahfillerde hazırlanan, senaryosu çizilen, Türkiye başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde de milyonlarca dolarlık fonlarla bir takım böyle masumane dernekler vasıtasıyla gençlere yutturulmaya çalışılan şeylerdir ve bugün Netflix başta olmak üzere filmlerle de, sosyal medyayla da bunlara kuluçka oluşturulabilecek maalesef 30 yaş altındaki gençleri zehirliyorlar.
Maalesef. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya çalıştık. Bu haftada haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.